Ayrım 18, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 183. San Jose, Kasım 1988. Silikon Vadisi gerçekten de bir vadidir ve batıda Santa Cruz dağlarıyla doğuda Hamilton sıra dağları arasındaki bir hat boyunca uzanır. Santa Clara ile 1988'de sınırını oluşturan Menlo Park arasındadır. O zamandan beri daha da genişlemiştir. Garip ad yüksek teknolojilerin en yükseklerine adanmış 1000 ile 2000 arası endüstri ile araştırma kurumunun burada şaşılacak biçimde yoğunlaşmasından ileri gelmiştir. 1988 Kasım'ının Uluslararası Bilimsel Konferansı vadinin başlıca kenti olan San Jose'de düzenlendi. Bir zamanların küçük İspanyol misyon kenti, şimdi pırıl pırıl gökdelenlerin toplandığı yaygın bir merkez olmuştu. Sovyet delegasyonunun 8 üyesi San Jose Fairmont'ta konuk edilmişti. Bilim adamları rezervasyonlarını yaptırırken Jason Monk da otelin lobisinde bulunuyordu. 8 katılımcıya daha kalabalık bir gözcü grubu eşlik ediyordu. Bazıları Sovyetlerin New York'taki Birleşmiş Milletler heyetinden, bir tanesi San Francisco konsolosluğundandı. 4'ü ise Moskova'dan gelmişti. Arkasında tweed bir ceket olan Monk, önünde bir bardak buzlu çay, yanında da New Scientist'in bir sayısı olduğu halde nöbetteydi. Rusların 5'inin KGB'den gönderilmiş korumalar olduğu apaçıktı. Monk gelmeden önce Lawrence Livermore laboratuvarından en üst düzey bir nükleer fizikçiyle uzun bir konuşma yapmıştı. Adam en sonunda Sovyet fizikçi Profesör Blinov'la tanışacağı için sevincinden uçuyordu. Livermore'un fizikçisi Monk'a, "O adamın bir bilmece olduğunu anlamalısınız," demişti. "Yıldızı asıl son 10 yıldır parladı. O tarihten itibaren bilim çevrelerinde onunla ilgili söylentiler duymaya başladık. Ondan önce de Sovyet Rusya'da ünlüydü ama yurdunun dışında bir şey yayımlamasına izin verilmiyordu. Çeşitli ödüllerle birlikte Lenin ödülünü aldığını da biliyoruz. Rusya dışında konuşmalar yapmak için sürüyle davetiye aldığından eminim. Biz bile 2 tane gönderdik ama o davetiyeleri Akademik Bilimler Başkanlığı'na yollamak zorundaydık. Her defasında bunu unutun dediler. Profesör Blinov bilime çok önemli katkılarda bulundu. Sanırım dünya çapında bir ün sahibi olmayı da arzulamıştır. Hepimiz insanız ne de olsa. Bu nedenle de davetiyeleri geri çeviren akademi olmalı. Şimdi ise geliyor. İleri atom fiziği konusunda konuşacak. Ben de orada olacağım. Ben de bulunacağım diye düşündü Monk. Bilim adamı konuşmasını bitirene kadar bekledi. Profesör çok alkışlandı. Monk konferans salonunda konuşmaları dinlemiş, kahve aralarında da bilim adamlarının arasında dolaşmıştı. Ama adamlar Merih dilini konuşsalar bu kadar olurdu. Tek kelime anlamamıştı. Otelin lobisinde tweed ceketi, bir kordonla boynuna asılı gözlüğü ve yanında bilimsel dergileriyle alışılageldik bir görüntü olmuştu. 4 KGB ile bir GRU üyesi bile onu incelemeye son vermişlerdi. Sovyet delegasyonunun hareket gününden bir gece önce Monk, Profesör Blinov'un odasına çekilmesini bekledikten sonra kapısını vurdu. Bir ses İngilizce olarak "Evet," dedi. Monk "Oda servisi," diye karşılık verdi. Kapı zincirin izin verdiği kadar açıldı. Profesör Blinov dışarıya göz attı. Elinde tepeleme meyve ile dolu ve pembe bir kurdeleyle süslü bir kase tutan bir adam gördü. "Ben oda servisinden bir şey istemedim," dedi. "Hayır efendim, ben gece müdürüyüm. Yöneticimiz bu ikramını kabul etmenizi saygıyla rica ederler." Profesör Blinov Amerika'da 5 gün geçirdikten sonra bu sınırsız tüketim toplumuna hala şaşmaktan kendini alamıyordu. Bilimsel tartışmalar ve sıkı güvenlik onun alanıydı ama bedavadan bir kase dolusu meyve onun için bir yenilikti. Kaba davranmış olmamak için KGB'nin uyarısına karşın zinciri açtı. Gece yarısı kapının vurulmasının ne anlama geldiğini onun toplumundakiler çok iyi biliyordu. Monk içeri girdi, meyveleri bir masanın üstüne bıraktı ve dönerek kapıyı kapattı. Bilim adamının bakışlarında panik okunuyordu. "Hemen şimdi gidin, yoksa telefon edip bizimkileri çağırırım," dedi. Monk gülümseyerek Rusça konuşmaya başladı. "Tabii profesör, istediğinizi çağırabilirsiniz. Ama önce size vermek istediğim bir şey var. Önce şunu okuyun, sonra telefon edin." Bilim adamı şaşkın halde çocuğun mektubunu aldı ve birinci satıra göz gezdirdi. ''Bu ne saçmalıktır?'' diye itiraz etti. ''Buraya zorla giriyorsunuz, sonra da...'' ''Lütfen sadece 5 dakika konuşalım, sonra giderim. Sessizce. Ama lütfen önce beni dinleyin.''
''Bana duymak isteyebileceğim hiçbir şey söyleyemezsiniz. Sizin gibiler hakkında uyarıldım.''
Monk Zenya New York'ta dedi. Profesör konuşmayı kesti. Ağzı açık kalmıştı. 50 yaşında kır saçlı bir adamdı ve yaşından büyük gösteriyordu. Sırtı hafifçe kamburlaşmıştı. Okumak için gözlük gereksiniyordu. Gözlüğü de şimdi burnunun üstündeydi. Camların üzerinden Monk'a baktı ve ağır ağır yatağın üstüne oturdu. ''Zenya mı? O burada mı? Amerika'da mı?'' diye geveledi. Yalta'daki son tatilinizden sonra İsrail'e gitme iznini elde etmişti. Avusturya'daki bir transit kampında elçimize başvurdu. Biz de İsrail yerine buraya gelmesi için ona vize verdik. Kamptayken çocuğunuza hamile olduğunu fark etti. Şimdi de lütfen mektubu okuyun. Profesör hala şaşkınlıktan kurtulamamıştı. Mektubu ağır ağır okudu. Okuması sona erince iki kağıt tabakasını elinden bırakmadan bakışlarını duvara dikti. Göz pınarlarından iki damla yaş yanaklarından aşağıya süzüldü. ''Bir oğlum var.'' diye fısıldadı. ''Aman Tanrım, bir oğlum var.'' Monk cebinden bir fotoğraf çıkarıp ona uzattı. Oğlanın başında bir beyzbol kepi vardı, sırıtıyordu. Yanakları çilli, dişlerinden biri de kırıktı. Monk adı Ivan Ivanovich Blinov dedi. Sizi hiç görmedi. Gördüğü sadece Soçi'de çekilmiş, solmuş bir fotoğraf. Ama sizi seviyor. Hidrojen bombaları tasarımlayabilen adam, ''Bir oğlum var.'' diye yineledi. Monk, ''Bir de karınız var.'' diye mırıldandı. Ama Blinov hayır gibilerden başını salladı. Valya geçen yıl kanserden öldü. Monk bozuldu. Blinov özgür bir erkekti. Birleşik Amerika'da kalmayı isteyecekti. Bu planda yoktu. Blinov ondan önce davrandı. Benden istediğiniz nedir? 2 yıl sonra batıdan gelecek bir konferans davetini kabul etmenizi ve burada kalmanızı istiyoruz. Her nerede olursanız sizi uçakla Amerika'ya getireceğiz. Çok iyi bir hayatınız olacak. En önemli üniversitelerin birinde bir profesörlük, orman içinde büyük bir ev, 2 araba, Zenya ve Ivan da sizinle beraber olacaklar. Sonsuza dek. İkisi de sizi çok seviyorlar ve sanırım siz de onları seviyorsunuz.
2 yıla?
Evet, arzamas 16'da 2 yıl daha. Ama bilinecek ne varsa öğrenmek istiyoruz, anlıyorsunuz değil mi? Blinov başıyla doğruladı. Sabah olmadan Doğu Berlin'deki adresi ezberlemiş ve tıraş köpüğü kutusunu kabul etmişti. Kutunun ortasında yazacağı tek mektup için küçük görünmeyen mürekkep şişesi bulunuyordu. Arzamas 16'ya sızmanın hiçbir yolu yoktu. Bir tek buluşma ve teslimat olacak, 1 yıl sonra da beraberinde getirebileceği her şeyle kaçış gerçekleşecekti. Otelin lobisinde yürürken içinde bir ses Jason Monk'a ''Alçağın tekisin'' diyordu. ''Adamcağızın şimdiden onlarla kalmasına izin verecektin.'' Bir başka ses de şöyle karşılık veriyordu. ''Senin görevin aileleri birleştirmek değil, kahrolası bir casussun. Senin işin sadece bu.'' Ve gerçek Jason Monk, Ivan Yekdokimovich Blinov'un bir gün Amerika'da karısı ve oğluyla yaşayacağına, Sam amcanın da o 2 yılın her dakikasını onun için telafi edeceğine yemin etti. Buluşma 2 gün sonra Sir Henry Coombs'un şaka yollu Işık ve Kültür Sarayı diye isimlendirilen Vauxhall Cross'taki üst kat ofisinde gerçekleşti. Bu ad çoktan ölmüş bulunan Ronnie Bloom adındaki eski bir savaşçıdan kaynaklanıyordu. Bu Doğu dilleri ve edebiyatı uzmanı Beijing'de bu adı taşıyan bir bina bulmuştu. Pek az ışık alan ve sınırlı kültürü kapsayan bu bina ona Century House'daki iş yerini hatırlatmıştı. Ad da böylece yerleşip kalmıştı. Toplantıda Doğu ve Batı yarım kürelerinin 2 denetçisi, Rusya bölümünün başkanı Marchbanks ve MacDonald bulunuyordu. 1 saate yakın bir süre rapor veren, arada da üstlerinin ek sorularını yanıtlayan MacDonald oldu. Başkan sonunda ''Evet beyler'' diye sordu. Her biri kendi görüşünü bildirdi. Hepsi fikir birliğine varmışlardı. Kara manifestonun gerçekten çalındığı ve iktidara geldiği zaman Komarov'un yapmayı planladıklarının gerçek projesi olduğu varsayılabilirdi. Bu plan şöyle özetlenebilirdi. Tek partili bir baskı yönetimi kurarak dışta saldırılar, içte ise soykırım uygulamak.
Bize bütün bu söylediklerini yazılı olarak istiyorum Jock. Gece olmadan. Bundan sonra onu daha yukarıdakilere götüreceğim. Ve bence öğrendiklerimizi Langley'deki meslektaşlarımızla paylaşmalıyız. Sen bunun çaresine bakar mısın Sean?
Batı yarım küresinin denetçisi başını eğdi, şef ayağa kalktı.
Berbat bir iş, tabii ki durdurulmalı. Bu adamın yolunu kesmek için politikacılar bize yeşil ışık yakmak zorundalar.
Ama durum farklı oldu.
Sir Henry Coombs'dan Ağustos ayı sona ermeden Dışişleri Bakanlığı'nın Charles Sokağı'ndaki en üst düzey memurunu ziyaret etmesi istendi.
Bakan yardımcısı Sir Reginald Parfitt, SIS'in başkanının yalnızca meslektaşı değil, aynı zamanda beş akıllı adamından biriydi. Parfitt, Hazine, Savunma, Devlet ve İçişleri Bakanlıklarında eş konumda bulunan meslektaşlarıyla birlikte başbakana şefin halefi için önerilerini bildireceklerdi. İki devlet memurunun uzun yıllara dayanan dostça ilişkileri vardı ve ikisi de çok farklı seçim çevrelerine egemen olduklarının bilincindeydiler.
Parfitt, sizin çocukların geçen ay Rusya'dan çıkardıkları şu kar olası belge diye başladı.
Karamanifesto'dan söz ediyorsunuz.
Evet, çok yerinde bir başlık. Buluş senin mi Henry?
Moskova'daki merkezimizin şefinin fikriydi. Çok yerinde bence de.
Kesinlikle. Bilgilerimizi Amerikalılarla paylaştık. Ama yalnız onlarla. Dışişleri Bakanımız tatili için Toskana'ya gitmeden önce belgeyi gördü. Amerika'nın Dışişleri Bakanı da. Söylemeye gerek yok. Manifesto herkese tiksinti uyandırdı.
Bir tepki gösterecek miyiz Reggie?
Tepki göstermek mi? Evet, sorun işte burada. Hükümetler hükümetlere karşı resmi şekilde tepki gösterirler. Yabancı muhalefet politikacılarına değil. Bu belge resmi olarak yok. Var olduğunu ikimizin de bilmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Çalındığı hiç kuşku götürmediğinden resmi olarak elimizde öyle bir belge yok. Özetle her iki hükümetin de yapabileceği bir şey akla gelmiyor.
Henry Coombs, resmi olarak öyle olabilir diye mırıldandı.
Ancak hükümetim servisimi özellikle böyle bir fırsat çıktığında gayri resmi yollarda tepki göstermek için kullanıyor. Şüphesiz öyle Henry, şüphesiz öyle. Sanırım gizli bir operasyondan söz ediyorsun.
Sir Reginald bu son sözleri söylerken burnu pis bir koku almış gibi suratını ekşitmişti.
Henry Coombs, kötü niyetli manyaklar daha önce de devre dışı bırakılmıştır Reggie dedi. Sessiz sedasız olarak bizim işimiz de bu. Ama sonuç çoğu kez başarılı olamıyor Henry. Sorunumuz da burada. Atlantik'in her iki yakasındaki üstlerimiz bir şey zamanda ne kadar gizli olursa olsun sonradan mutlaka dışarı sızacağı kanısındalar. Büyük rahatsızlıklar pahasına. Amerikalı dostlarımızın uykularını kaçıran dizi dizi gate'leri var. Watergate, İran Gate, Irak Gate. Bizimkiler de bütün o sızıntıları, arkasından da kovuşturma komisyonlarını ve kahredici raporlarını anımsıyorlar. Parlamentoda rüşvet olayları, Irak'a silah satışları ve benzerleri. Sözü nereye getirmek istediğimizi anlıyorsun değil mi Henry?
Demek istediğin gerekli cesaretten yoksunlar.
Çok doğru. İki hükümetin hiçbirinin iktidara gelmesi durumunda o adama ticari kredileri veya yardımları bahşedeceğini sanmıyorum. Ama daha aktif bir önlem dersen yanıtım hayırdır.
Başkan yardımcısı Coombs'u kapıya kadar geçirdi. Casusların patronuna dikili parlak mavi gözlerinde donuk bir anlam vardı.
Ve tekrar ediyorum Henry, sorunun yanıtı gerçekten de hayırdır.
Bir şoför tarafından sürülen arabası Thames Nehri'nin rıhtımları boyunca onu Vauxhall Cross'a geri götürürken Sir Henry Coombs hükümetler arası karar gerçeğini kabul etmekten başka seçeneği olmadığını düşünüyordu. Bir zamanlar el sıkışmak yeterli olur, gizlilik peşiyle kabul edilir ve korunurdu. Son 10 yıldır imzalar yeterli oluyordu. Ama bunların da geri dönüp imzalayanın uykularını kaçırma özelliği vardı. Londra ya da Washington'da hiç kimse Igor Alekseyevich Komarov'un kaçınılmaz ilerleyişini önlemeye yönelik aktif önlemler için gizli hizmetler sağlama emrinin altına imzasını atmaya hazırlıklı değildi.
Vladimir, Temmuz 1989.
Amerikalı öğretim üyesi Dr. Philip Peters görünürde doğu sanatları ve eski Rus antikaları konularında incelemeler yapmak için bundan önce de bir kere Sovyet Rusya'ya girmişti. Hiçbir aksilik olmamış, kimse itiraz etmemişti. 12 ay sonra daha da fazla turist Moskova'ya akıyordu. Kontrollarsa daha da gevşemişti. Monk Dr. Peters kimliğini tekrar kullanıp kullanmamaya karar vermeye çalışıyordu. Sonunda kullanmaya karar verdi. Profesör Blinov'dan gelen mektup çok açıktı. Birleşik Amerika'nın yanıtını istediği bütün bilimsel soruları kapsayan verimli bir bilgi hazinesi sağlamıştı. Bu liste Monk'un daha San Jose Fairmont'taki odasında profesörle yüzleşmesinden ve Ivan Blinov'u kazanmasından önce Amerikan Araştırma Kurumu'nun en yüksek düzeydeki kişileriyle yoğun tartışmalar sonucunda hazırlanmıştı. Profesör şimdi istenilen bilgileri vermeye hazırdı ama onun için sorun Moskova'ya gidebilmesinin güçlüğüydü. Dahası böyle bir yolculuk şüphe uyandırırdı. Ne var ki Gorki bilimsel kuruluşlarla dolu bir başka kent olduğu ve Arzamas 16'ya trenle sadece 90 dakika uzaklıkta olduğu için oraya gidebilirdi. Israrlı protestoları sonucunda KGB nükleer araştırma bölgesinden her çıkışında peşine kuyruk takmaktan vazgeçmişti. Ne de olsa Kaliforniya'ya bile gitmişti profesör. Gorki'ye gitmesinin ne gibi bir sakıncası olabilirdi? Politik komiser de bu bakımdan onu destekliyordu. Gözlem altında olmayınca Blinov bir başka trenle katedral kenti Vladimir'e gidebilirdi ama hepsi bu kadar. Ortalık kararırken dönmüş olması gerekiyordu. 19 Temmuz'u buluşma günü Meryem Ana Katedrali'nin mahzenini de buluşma yeri olarak sapladı. Monk Vladimir kentini 2 hafta süresince inceledi. Görkemli iki katedraliyle ünlü bir ortaçağ kentiydi. Katedrallerin büyüğü olan Meryem Ana ile ufağı olan Aziz Demetrius, 15. yüzyılın ikon ressamı Rublev'in resimleriyle daha da zenginleşiyordu. Langley'in araştırma bölümü belirlenen tarihte Vladimir yakınında bir yere giden hiçbir turist kafilesi bulamadı. Tek bir turist olarak oralara gitmek riskliydi. Grup içinde olmak koruma sağlardı. Langley'dekiler sonunda eski Rus kilise mimarisi meraklısı bir grubun Temmuz ortalarında Moskova'yı ziyaret edeceğini saptadı. 19 Temmuz'da da otobüsle Zagorsk Manastırı'nı görmeye gideceklerdi. Dr. Peters da bu gruba katıldı. Dr. Peters her zamanki kır bukleleri ve burnuna dayadığı rehber kitabıyla 3 gün süreyle Kremlin'in görkemli katedrallerini dolaştı. Turist rehberleri 3. günün sonunda onlara ertesi sabah Zagorsk otobüsüne binmeleri için saat 7.30'da otellerinin lobisinde hazır olmalarını söyledi. Dr. Peters saat 7.15'te rehbere bir pusula yollayarak gece midesinden fena halde rahatsızlandığını ve ilaç alıp yatakta kalmayı yeğleyeceğini bildirdi. Saat 8'de sessizce metropolden ayrılarak Kazan istasyonuna gitti ve orada Vladimir trenine bindi. Saat 11'e gelirken de katedral kentinde trenden indi. Yaptığı araştırmalardan öğrendiği üzere orada birçok turist grubu vardı. Vladimir'de devlet sırları bulunmadığı için turistler de genelde gözlenmiyorlardı. Monk bir kent rehberi satın alarak Aziz Demetrius Katedrali'ni gezmeye ve 1300 hayvan, kuş, çiçek, ejderha, Aziz ve Peygamber kabartmalarıyla süslü duvarlarını hayran hayran seyretmeye koyuldu. 12.10 kala Meryem Ana Katedrali'ne kadar ki 100 metreyi yürüdü ve nereye gittiğini soran biriyle karşılaşmadan Koro Galerisi ile mihrabın altındaki mahzene indi. Rublev'in ikonlarını seyrettiği sırada ensesinde birinin öksürdüğünü duydu. Eğer izlendiyse öldüm sayılır diye düşündü. Gözlerini parlak renkli tablolardan ayırmadan "Nasılsınız profesör?" diye sordu. "Blinov iyiyim ama endişeliyim," dedi. "Hepimiz değil miyiz?" "Size bir şey getirdim." "Ben de size bir şey getirdim. Zenya'dan uzun bir mektup. İkinci mektup küçük Ivan'dan. Okulda çizdiği bazı resimler de var. Söz açılmışken zekasını sizden almış. Matematik öğretmeni sınıfından çok ileride olduğunu söylüyor." Bilim adamı duyduğu korkuya ve alnında biriken boncuk boncuk terlere rağmen mutlulukla gülümsedi. "Monk, beni ağır ağır izleyin ve ikonlara bakmayı sürdürün," dedi. Biraz uzaklaşmış, bütün mahzeni göz altında tutabileceği bir konuma geçmişti. Bir Fransız turisti grubunun gitmesi üzerine yalnız kaldılar. Monk profesöre Amerika'dan getirdiği mektup destesine ve Amerika'nın nükleer fizikçileri tarafından hazırlanmış ikinci bir ödev listesi verdi. Kağıtlar Blinov'un ceket cebini boyladı. Monk için getirdikleri daha hacimliydi. Arzamas 16'da kopya ettiği 2,5 santim kalınlığında bir belge listesi. Bu Monk'un hoşuna gitmemişti ama hepsini gömleğinin altına sokup sırtına doğru kaydırmaktan başka çaresi yoktu. Rus'un elini sıkarak gülümsedi. Cesaret Ivan Yekdokimoviç, fazla bir zaman kalmadı, sadece bir yıl. Ayrıldılar. Blinov Gorki'ye, oradan da Yaldızlı Kafesi'ne dönecekti. Monk ise Moskova'ya dönecek, dönüş trenine yetişecekti. Turist otobüsü Zagorsk'tan dönene kadar emaneti Amerikan elçiliğine teslim ettikten sonra yatağına dönmüş bulunuyordu. Herkes hayatta bir daha kolay kolay ele geçmeyecek bir fırsat kaçırdığını söyleyerek onun hesabına üzüldü. Grup 20 Temmuz'da Moskova'dan hareketle kutbun üzerinden New York'a uçtu. Aynı gece ikinci bir jet Kennedy Havalimanı'na iniyordu ama bu uçak Roma'dan geliyordu. Yolcuların arasında 3 yıl İtalya'da kaldıktan sonra Langley'de KGB hesabına casusluk yapmak üzere dönen Aldrich Ames da vardı. Vatan haini bu süre içinde servetine 2 milyon dolar daha katmıştı. Roma'dan ayrılmadan önce Moskova'dan gelen 9 sayfalık bir mektubu ezberleyip yakmıştı. Kendisine verilen görevlerin en başında CIA tarafından Rusya'da çalıştırılan daha fazla ajan keşfetmek geliyordu. Bu arada KGB, GRU, yüksek düzeydeki devlet memurları ve bilim adamları üzerinde durması vurgulanıyordu. Bir de not vardı. Araştırmalarınızı Jason Monk adıyla tanıdığımız adamın üzerinde yoğunlaştırın deniyordu. 9. Bölüm. Ağustos St. James Piccadilly ve Pall Mall'daki gentleman kulüpleri için iyi bir ay değildir. Kulüp personelinin çoğu kent dışında aileleriyle birlikte olmak ister. Üyelerin yarısı da Taşlı'daki yerlerinde ya da yurt dışındadır. Birçok kulüp kapılarını kapayınca herhangi bir nedenle başkentte kalan üyeler de yabancı çevrelerle yetinmek zorunda kalırlar. Ama ayın son gününde White's açılmış, Sir Henry Coombs'la 15 yaş büyüğü ve gizli haber alma örgütü başkanlığı konumundaki seleflerinden birini orada öğle yemeğine davet etmişti. 74 yaşındaki Sir Nigel Irwin 15 yıldır haber alma işlerinden uzaktaydı. Bu sürenin 10 yılında kendisinden öncekiler gibi dünyasal deneyimini, güç koridorlarına ilişkin bilgisini ve doğal kurnazlığını bir dizi müdürlükte kullanmış, bu da yaşlılığı için kenara bir şeyler koymasına imkan vermişti. Öğle yemeği randevusundan 5 yıl önce Dorset eyaletindeki Purbeck adasında Savannah yakınındaki evine çekilmişti. Burada yazı yazıyor, kitap okuyor, Manş kanalının vahşi kıyılarında gezintilere çıkıyor, arada sırada eski arkadaşlarını görmek için trenle Londra'ya geliyordu. Bazıları ondan çok daha genç olan bu arkadaşlar onun hala dinç ve hareketli olduğunu, yumuşak bakan mavi gözlerinin bıçak kadar keskin bir zeka gizlediğini fark ediyorlardı. Onu en iyi tanıyanlar sergilediği eski model nezaketin gerektiğinde tam bir acımasızlığa dönüşebilen çelik gibi bir irade gizlediğini biliyorlardı. Aralarındaki yaş farkına rağmen Henry Coombs da onu oldukça iyi tanımaktaydı. İkisi Rusya uzmanları sınıfından geliyorlardı. Irwin'in emekliye ayrılmasından sonra SIS'in başkanlığı iki Doğu işleri uzmanına, bir de Arap işleri uzmanına geçmiş ama bunlardan sonra başkanlık Henry Coombs'la birlikte Sovyet Rusya'ya karşı mücadelede sivrilenlere verilmişti. Nigel Irwin başkanken Coombs Berlin'de parlak bir SIS elemanı olarak kendini kanıtlamış, KGB'nin Doğu Almanya örgütü ve Doğu Alman casuslarının patronu Markus Wolf'la tam bir zeka savaşına girişmişti. Irwin aşağı kattaki kalabalık barda dereden tepeden konuşmalarına ses çıkarmamış ama eski meslektaşının onu neden bir öğle yemeği için Dorset'ten insanın sıcaktan neredeyse buharlaşacağı Londra'ya getirdiğini merak etmekten kendini alamamıştı. Coombs ancak yukarı kata çıkıp St. James Caddesi'ne bakan bir pencere masasına yerleştikleri zaman davetinin amacını açıkladı. Rusya'da bir şeyler oluyor diye başladı. Irwin gazetelerin anlattıklarına bakılırsa ne yazık ki tümü kötü şeyler dedi. Coombs gülümsedi. Eski şefinin gazetelerden çok daha güvenilir haber kaynakları olduğunu biliyordu. Ayrıntılara girmeyeceğim dedi. Şimdi burada olmaz. Sadece ana hatlarını vermeye çalışacağım. Tabii dedi Irwin. Kum son 6 haftadır Moskova ile Londra'da olanları ona yarım yamalak özetledi. Özellikle Londra'da olanları. Buna karşı bir şey yapmayacaklar, orası kesin dedi. Ne kadar üzücü olursa olsun olaylar gelişecek. Saygıdeğer Dışişleri Bakanımızın birkaç gün önce bana söyledikleri bundan ibaret. Sir Nigel, King Charles sokağındaki dinozorları harekete geçirebileceğimi zannettiysen beni fazla önemsemişsin dostum dedi. Ben yaşlandım ve bu işlerden elimi eteğimi çektim. Şairlerin dedikleri gibi bütün yarışlarımı koştum, tüm ihtiraslarımı yitirdim. Coombs, yanımda göz atmanı istediğim iki belge var dedi. Bir tanesi cesur ve o oranda budala bir ihtiyarın, Komarov'un özel sekreterinin masasından bir dosya çalmasından itibaren bütün olanların eksiksiz bir dökümü. Bunu okuduktan sonra kara manifestonun gerçek olduğu konusunda düşüncemize katılıp katılmayacağına karar verebilirsin. Ya öteki belge? O da manifestonun kendisi. ''Bana duyduğun güvene teşekkürler. O belgeleri ne yapmamı bekliyorsun?'' ''Onları evine götür, ikisini de oku. Ondan sonra bakalım ne düşüneceksin?'' Marmelat soslu pirinçli puding tabakları boşalınca Sir Henry Coombs kahve ve kulübün kaliteli şarabı olan nefis Fonseca'dan iki bardak getirtti. Sir Nigel Irwin bütün söylediklerinin doğruluğunu, manifestonun korkunçluğunu ve doğru olması olasılığını onayladım diyelim. ''Peki bundan sonra ne olacak?'' diye sordu. ''Düşünüyordum da Nigel, gelecek hafta Amerika'da göreceğin şu adamlar.'' ''Yapma Henry, senin bile bu işi bilmemen gerekirdi.'' Coombs omuzlarını silktiyse de ön sezisinin doğru çıkmasına içinden seviniyordu. Konsey toplanacak, Irwin de oradakilerden biri olacaktı. ''Henry Coombs, belki beylik bir söz ama her yerde casuslarımın olduğunu söylemeliydim.'' dedi. Irwin şu halde işlerin benim zamanımdan beri fazla değişmemiş olmasına sevineyim diye karşılık verdi. Sonra itiraf etti. Pekala, Amerika'da bazı kimselerle buluşacağımı varsayalım. Bundan ne çıkar? Orasını sana bırakıyorum. Senin yargı yeteneğine. Belgelerin atılmaları gerektiğini düşünüyorsan lütfen onları yak, kül olsunlar. Atlantik'i aşmaları gerektiğini düşünüyorsan karar yine senin. Aman, ne kadar da ilginç. Coombs evrak çantasından mühürlenmiş yassı bir paket çıkarıp Nigel Irwin'e uzattı. Irwin paketi John Lewis mağazasından yaptığı alışverişlerle birlikte çantasına kaydırdı. Aldıklarının arasında kış akşamlarında yastık yüzleri işlemeyi seven Lady Irwin için goblen kanaviçeler vardı. İki arkadaş kulübün lobisinde vedalaştılar. Sir Nigel Irwin de Dorset trenine yetişmek üzere bir taksiyle istasyonun yolunu tuttu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 195.